Ayrım 7, sayfa 49. 2. Defterdeki son kayıt. 1921'in 31 Mart'ında o zamanın hükümet merkezi olan Baba Ali'ye, altında Sultan Vahidettin'in başkatibi Rıfat Bey'in imzasının bulunduğu bir tezkere gitti. Tezkerede Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın 4 Şubat günü bir kızlarının dünyaya geldiği ve bebeğe Nesli Şah isminin verildiği bildiriliyor. Padişahın doğum belgesinin Baba Ali'ye gönderilmesini ve gereğinin yapılmasını emrettiği ifade ediliyor. Belgenin bu emir doğrultusunda tezkereye ilişik olarak takdim edildiği söyleniyordu. Nesli Şah'ın doğum belgesinde 3 eski sadrazamın Salih Hulusi, Ahmet İzzet ve Ali Rıza Paşaların imzaları vardı. Doğum belgesinin gereğinin yapılması, doğan çocuğun isminin hanedan defterine kaydedilmesi demekti. Hanedan defteri uygulaması 1913'te Sultan Reşat zamanında başlamıştı. Eski devirlerde çocuk yapmalarına izin verilmeyen şehzadeler, üzerlerindeki bu gibi baskıların Sultan Abdülmecit zamanında 1840'lardan itibaren kalkmasından sonra artık rahatça evlenebiliyorlardı. Evliliklerle hanedan mensuplarının sayısı artmış ve sonraki devirlerde şehzadelerle sultanların artık kayıt ve kaide altına alınması gerektiği düşünülmüştü. Sultan Reşad'ın emriyle 16 Kasım 1913 tarihinde tam adı Hanedan-ı Saltanat Azası'nın hal ve mevkileri ile vezaifini tayin eden nizamname olan bir hanedan nizamnamesi hazırlanmış ve hanedana mensup olanların doğum kayıtları, evlilikleri, boşanmaları, hatta borç ve alacak meseleleri de dahil olmak üzere devlete alakadar eden bütün muameleleri yeni açılan hanedan defterine kaydedilir olmuştu. Deftere kaydedilen son Osmanoğlu, Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın kızı Nesli Şah idi ve 1921'in 31 Mart günü hanedan defterinin 51. sayfasını 31 sıra numarasıyla kaydedildi. Dipnot 14, Nesli Şah'ın doğum belgesi ve hanedan defterindeki kaydı için bu kitabın belgeler bölümündeki bir numaralı belgeye bakınız. Kitaba dönüş. Bu, Nesli Şah'ın imparatorluk dönemi Türkiye'sinde dünyaya gelmiş son Osmanlı olması demekti. İstanbul o günlerde işgal altındaydı, Anadolu'da bir ölüm kalım mücadelesi devam ediyordu. Dolayısıyla hükümdarın torununun doğumu münasebetiyle şenlikler yahut kutlamalar yapılması söz konusu olamazdı ve sadece aile arasında tebriklerle yetinildi. Karşılıklı ziyaretler yapıldı, çay davetleri verildi, Nişantaşı'ndaki konakta birkaç defa hatim indirildi, o kadar. Ama Sultan Vahidettin torununun doğumundan ileriye küçük de olsa bir hatıra bırakmak istedi. Sadece en yakın akrabalar ile mahiyet mensuplarına verilmek üzere beşi bir yerde ebadında ve çok az sayıda bir altın bastırdı ve 121 top atılmasını emretti. Devrin genç şairi Faruk Nafiz, parantez içinde Çamlıbel de Nesli Şah için bir tarih düşürdü. Dipnot 15, Zat-ı Akdesi Cenab-ı Hilafet Penahi'nin Hafide-i Mükerremleri Şehzade Ömer Faruk Efendi Hazretlerinin kerimeleri Nesli Şah Sultan'ın veladetine tarih. Dehre Hakan gelmemiştir padişahımdan büyük. Ey bugün hemraz olan şah ümmetin alamına. Gün gelir elbet bu 100.000 derdi bir derman bulur. Kalbi şahanen ki masardır nebi ilhamına. Sen ki her gün milletin derdiyle zar olmaktasın. Sen ki yar olmaktasın halkın siyah eyyamına. Sen eğer bir gün gülersen iştirak etmez mi halk neşeden kandiller yakmaz mı subhu şamına? Yani nesli peki şahiden gelen sultanı nev dehri bend etmez mi simin ten levent endamına? Taze bir dal süslüyorken saltanat tubasını bir nigah attım da halkın selb olan aramına. Canu dilden söyledim Faruk Ağa'nın tarihini, etti dünya ıyd Sultan Nesli Şah'ın namına. Kitaba dönüş. Sabiha Sultan'ın doğumunu 1. Abdülhamid'in 1785 Nisan'ında idam ettirdiği Sadrazamı Halil Hamit Paşa'nın soyundan gelen ve 1900'lerin İstanbul'u en meşhur jinekoloğu olan Profesör Asaf Derviş Paşa yaptırdı. Gülhane'deki Askeri Tatbikat Hastanesi'nin bünyesinde 1909'da ilk Nisaiye Kliniğini açan Paşa, sonraki senelerde jinekolojinin Türkiye'deki kurucusu olarak bilinecekti. Nesli Şah kolay bir şekilde dünyaya geldi ama doğumdan sonra büyük bir sıkıntı yaşandı. O günlerde yeni doğan çocukların bacaklarına genellikle iki aşı yapılırdı. Ama Asaf Derviş Paşa, bu çocuk sıradan bir bebek değil, padişahın torunu, dolayısıyla emin olalım diye düşünmüş olacak ki, Neslişah 40 günlük iken bir bacağına başta çiçek olmak üzere tam 6 adet aşı birden yaptı. Ve aşıların 6'sı birden tuttu. Bebeğin ateşi 40 dereceyi geçti. Nişantaşı'ndaki konakta "Aman çocuk ölüyor" diye bir telaş başladı. Doktorların biri gidip diğeri geldi ve ateşi güç bela düşürebildiler. Neslişah 40 günlük iken yapılan aşıların izini ayağında 70'li yaşlarına kadar taşıdı. Pırıl pırıl parlayan izi her gördüğünde Asaf Derviş Paşa'yı hatırladı ve izler 70'inden sonra kendiliğinden kayboldu. Çocuğun iyileşip Sabiha Sultan'ın da doğumu verdiği yorgunlukları tamamen atmasından sonra aile Rumeli Hisarı'ndaki yalıya nakletti. Ömer Faruk Efendi'nin "Burayı bırakıp da Nişantaşı'na gitmeyelim" diye ısrar etmesi üzerine konağa bir daha dönmediler. Yaz kış Rumeli Hisarı'nda kaldılar ve Neslişah'ın evi artık bu yalı oldu. Neslişah'ın hafızasında yalıdan sadece yüksek ve büyük pencereler ile boğazın serin sularında oynaşan yunuslar kalacaktı. Bir sandalyenin üzerine çıkarak saatlerce denizi seyredecek, arada bir yunusları gördüğünde de neşelenerek ellerini çırpacaktı. Yalıda birkaç kalfa vardı ama Neslişah ile İsviçreli dadısı Mademoiselle Brunner meşgul olurdu. Zürihli olan Mademoiselle Brunner, kodluyorum Brunner, hem dadı hem hemşireydi. Her zaman üniforma ile dolaşırdı ve çocuğun daima yanındaydı. Neslişah'ın ilk adımlarını atmaya başlamasından sonra yalının arkasındaki bahçeye ve ön taraftaki rıhtıma inmeye başladılar. Kışları kardan adamlar yapar, kar topu oynar, bahar aylarında da mavi salkımların sardığı kayıkhanede vakit geçirirlerdi. Rıhtım oldukça geniş sayılırdı ve üzerinde bir trolley hattı vardı. Bebek tarafından gelen hat yalının önünden geçer ve Hisar'ın ilerisine Balta Limanı'na yakın küçük körfeze uzanırdı. Arada bir dadısıyla beraber Balta Limanı'nda bir Rum'un işlettiği küçük sabun fabrikasına kadar rıhtım boyunca yürürlerdi. Neslişah fabrikada rengarenk sabunlarla oynayıp vakit geçirir, yalıya kucağında hediye olarak verilen kurdele halinde kesilmiş pembe, yeşil, mavi, sarı, rengarenk sabunlarla dönerdi. Yemeklerini de her zaman dadısı Mademoiselle Brunner ile yerdi. Mademoiselle Brunner Neslişah'a Nesli, Naşdi yahut Şatsi diye hitap eder ve ana dili Almanca olmasına rağmen küçük kızla hep Fransızca konuşurdu. Neslişah'ın Fransızcasının ileriki senelerde Türkçesi kadar mükemmel olmasında henüz çok küçük iken dadısının kendisiyle hep Fransızca konuşmasının büyük tesiri olacaktı. Bugün olduğu gibi geçmişte de her devletin kendine mahsus nişanları vardı. Nişanlar değişik rütbeler ve dereceler taşırlardı ve asker, sivil, erkek yahut kadın olsun devlete faydalı hizmetler yapmış kişilere verdikleri hizmetlere göre nişan takılması eski bir adetti. Çok sayıda değişik nişanın bulunduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece hanedan mensuplarına verilmek üzere ihdas edilmiş bir nişan vardı ve Hanedanı Osmani yahut Hanedanı Saltanat nişanı denirdi. 1893'te Sultan II. Abdülhamit zamanında ihdas edilen hanedan nişanı yalnızca şehzadelerle sultanlara yani hükümdarların erkek soyundan gelenlere verilirdi ve hanım sultanlar yahut beyzadeler gibi hanedana kadın tarafından bağlı olanların bu nişanı alma ve takma hakları yoktu. Padişahlar aile mensuplarının yanı sıra yabancı devlet başkanlarına ve Mısır hıdivine de arzu ettikleri takdirde bu nişanı verebilirlerdi. Sultan Vahidettin, hanedanın son sultanı olan ve henüz bir yaşında bulunan torunu Neslişah'a da Hanedanı Osmani nişanından verdi. Rumeli Hisarı'ndaki yalıda bir gün teyzesi Ulviye Sultan'ın kendisinden 4 yaş büyük olan kızı Hümeyra Hanım Sultan ile beraberce oynuyorlardı. Dipnot 16 Suadi Hümeyra Hanım Sultan parantez içinde özbaş, Ulviye Sultan ile son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'in parantez içinde Oktay tek çocuklarıydı. 1917'de annesinin Nişantaşı'ndaki konağında doğdu. 1924'te ailesiyle beraber sürgüne gönderildi. 1939'da Enver Paşa'nın 3 çocuğu ve hanımı Naciye Sultan'ın ikinci evliliğinden olan kızı için çıkartılan özel kanuna, babasının İstiklal Savaşı'na katılmış bir asker olmasından dolayı o da dahil edildi ve Türkiye'ye dönmesine izin verildi. Söke eşrafından Halil Özbaş'la evlenen ve 2 çocuğu olan Hümeyra Özbaş, İzmir ve Kuşadası'ndaki Kısmet Otelleri'nin kurucularındandı. 17 Mayıs 2000'de Kuşadası'nda vefat etti. Kitaba dönüş. Hümeyra orada Neslişah'ın nişanını gördü ve "ben de isterim" diye tutturup ağlamaya başladı. Hümeyra'yı zor susturabildiler. Ama o sırada 4-5 yaşlarında olan Hümeyra'nın Yıldız Sarayı'na büyük babası Sultan Vahidettin'e götürüldüğü bir gün Neslişah'taki nişanı hatırlayacağı ve yine nişanda nişan diye ağlayacağı tuttu. Hümeyra'yı susturma işi bu defa büyük babası Sultan Vahidettin'e düştü. Elinde bulunan son hanedan nişanını getirtti ve "Al bakalım bu da senin" diyerek küçük kızın boynuna taktı. Hümeyra'ya verilen hanedan nişanı bir büyük babanın torununa hediyesinden ibaretti ve resmi bir tarafı yoktu. Neslişah'a sultan olduğu için takılan nişan ise Osmanlı İmparatorluğu'nda verilmiş son hanedan nişanı oldu. 1919 sonbaharında milli mücadele artık fiilen başlamak üzereydi ve sarayın bu ölüm kalım savaşında hanedanın da mutlaka yer alması gerekiyordu. Ankara'da aslında bu kanaatteydi. Bir hanedan mensubunun Anadolu'ya geçmesi halk üzerinde gayet iyi bir tesir yapar ve senelerdir devam eden savaşlardan bıkıp bezdiği için milli mücadeleye ilk zamanlarda beklenen desteği pek vermemiş olan Anadolu insanına daha geniş bir ümit kapısı açılabilir, devam eden bazı ayaklanmaları da sona erdirebilirdi. Veliaht Abdülmecit Efendi bu maksatla Ankara'ya davet edildi ve 3 adet davet mektubu gönderildi. Mektuplar Mustafa Kemal Paşa, Cami ve Hamdullah Supi Beyler tarafından yazılmış, veliahtın Ankara ile temasta olan eski yaveri, Cumhuriyet döneminin generali ve Ulaştırma Bakanı Yümni Bey, parantez içinde Üres'in vasıtasıyla gönderilmişti. Ankara, Abdülmecid Efendi'nin sürgün senelerinde hususi katipliğini yapacak olan bir diğer eski yaveri Hüseyin Nakip Bey'e, parantez içinde Turan, da veliahtı ikna vazifesi vermişti. Abdülmecid Efendi, davet mektuplarını aldıktan sonra birkaç gün düşünmek istediğini söyledi ve cevabını 2 gün sonra verdi. Anadolu'ya geçmeyi hakikaten istiyordu. Ama bunun millete ve memlekete faydalı olup olmayacağını net bir şekilde anlayıncaya kadar bekleme taraftarıydı. Veliaht Ankara'ya açıkça olmasa da gelmeyeceğim demişti ve Ankara'nın 3 sene sonra hanedanı sürgüne gönderme kararı vermesinde Abdülmecid Efendi'nin kendisine yapılan teklifi reddetmesinin de mutlaka tesiri olacaktı. İstanbul'u işgal etmiş olan İtilaf Devletleri'nin istihbaratçıları bütün bu temasları çoktan haber almışlardı ve Abdülmecid Efendi'yi sıkı bir tarassut altında tutuyorlardı. Abdülmecid Efendi yapılan daveti kabul etmemiş ve Anadolu'ya geçmeye razı olmamıştı. Ama hemen yanı başında milli mücadeleye katılmak için yanıp tutuşan bir başkası vardı. Oğlu Ömer Faruk Efendi. Avrupa'nın en önemli askeri okullarından birini, Potsdam'daki Prusya Askeri Akademisi'ni bitirmiş profesyonel bir askerdi ve hem memleketin hem de hanedanın geleceği bakımından bir aile mensubunun Anadolu'daki mücadeleye katılmasının şart olduğuna inanıyordu. Evliliği, babasının Ankara'dan gelen daveti reddetmesinden hemen sonrasına tesadüf etmiş, bir müddet aile hayatının yerleşmesini beklemiş, yine o günlerde baba olacağını öğrenmiş ve Anadolu macerasını çocuğunun doğumundan sonraya bırakmaya mecbur kalmıştı. 1921 ilkbaharında Neslişah 2 aylık olduğunda gitme zamanının geldiğine karar verdi. Anadolu ile bağlantıyı sağlayan gizli teşkilatla temaslar yapıldı ve şehzadenin İstanbul'dan ne şekilde ayrılacağının bütün detayları hazırlandı. Ömer Faruk Efendi, kayınpederi Sultan Vahidettin'e, kayınvalidesi Emine Nazik Eda Kadın Efendi'ye, baldızı Ulviye Sultan'a ve bacanağı İsmail Hakkı Bey ile İsmail Hakkı Bey'in kardeşi Ali Nuri Beylere yola çıkmasından sonra verilmek üzere 5 adet mektup kaleme aldı. Mektupları yerlerine hanımı Sabiha Sultan ulaştıracaktı. Sultan Vahidettin'e ve Emine Nazik Eda Kadın Efendi'ye yazdığı mektuplarda habersiz gidişinden dolayı özür diliyor ve muvaffak olması için dua etmelerini istiyordu. Sabiha Sultan, babasına yazılmış olan mektubu Yıldız Sarayı'na bizzat götürmeye çekindi. Üzerine kendi yazdığı ve "Veli Nimet'in babacığım" diye başlayan bir başka mektubu iliştirerek gönderdi. Ömer Faruk Efendi, 26 Nisan 1921 sabahı yola çıkmasından önceki son gecesini Rumeli Hisarı'ndaki yalıda geçirdi ve günün ağarmasına kadar devam eden göstermelik bir içki alemi tertip etti. Güneş doğarken Sabiha Sultan ile vedalaştı. "Anadolu'ya gidince bir müddet sonra seni de aldırırım, Neslişah'ı kucağına alır gelirsin" dedi ve kılığını değiştirerek Karaköy'e gitti. Önceden planlandığı şekilde Lloyd's acentasının, kodluyorum LLOYD'S, bir yük gemisine bindi, binbir güçlükte bir kamaraya gizlendi ve zor bir yolculuktan sonra İnebolu'ya geçti. Ama Ankara tarafından kabul edilmeyecek ve birkaç gün sonra bir başka gemi ile İstanbul'a geri gönderilecekti. Şehzade Anadolu macerasının ayrıntılarını tam 30 sene sonra sürgün yıllarında bir gazeteciye anlatacaktı. Aşağıda Ömer Faruk Efendi ile 1951'de yapılan ve 1952'de yayınlanan bu oldukça uzun mülakatın bazı bölümleri yer alıyor. Sabahın 5'ine kadar eşya alacaktık. Bana sen otur diyerek kamerayı üzerime kilitleyip gittiler. Hapsolmuştum. Bu da üzerimde feci bir tesir yaptı. Sigara üzerine sigara içiyordum. Nihayet sabah oldu, geldiler. Ben tahta bir iskemle üzerinde oturuyordum. Saat sabahın tam 7'siydi. Heriflerden biri, çabuk kalk diyerek beni dışarı çıkardı, efradın yemek odasına götürdü. Burası geminin tam burnuydu. Orada bir demir kapı açtı. Bu küçük bir dolaptı. Ben buraya nasıl girerim demeye kalmadan beni içeri itmesiyle dolabın kapısını üzerime kilitlemesi bir oldu. Zindan kadar karanlık, anahtar deliğinden başka hiçbir yerden ne ışık ne de hava alıyordu. Geçen dakikalar sene değil asır kadar uzundu. Yarım saat geçti gelen yok. Bir saat geçti ses sada yok. Gitgide hava da azaldığı için güçlükle nefes alabiliyor, kıvranıyordum. İçimde müthiş bir azap devresi başlamıştı. Nihayet saat 10'a doğru vapur hareket etti. Çekilmeye başlanan demir zincirinin gürültüsünü bulunduğum yerden duyuyordum. 20 dakika kadar seyrettik. Rahat bir nefes aldım. Derken ne olsa beğenirsiniz. Vapur tekrar durdu ve zincirlerini korkunç bir gürültüyle yeniden koyuverdi. Son maneviyatım da geminin çapasıyla birlikte denize kaydı. Eyvah dedim. Duydular, haber aldılar, beni buradan çıkaracaklar. Tabancamı elime aldım. Gelecekleri vurayım mı diye düşündüm. Gelenleri ve daha sonra da kendimi öldürecektim. Uzun bir intizardan, parantez içinde bekleyişten sonra İngilizce konuşmalar duydum. Bunlar gemide arama yapan İngiliz subayları olacaktı. Saat 12'yi geçerken gemi tekrar hareket etti. Bir herif dolabın kapısını açarak beni zindandan kurtardığı zaman saat 2:10 geçiyordu. Tam 7 saat 10 dakika kibrit kutusu kadar dar bir dolapta mahpus kalmıştım. Olduğum yerden güç haliyle çıkabildim ve bir sandalyenin üzerine yığıldım kaldım. Hava, ışık yokluğu ve heyecan beni helak etmişti. Dolapta sigara içemediğim için derhal bir tane yaktım. Biraz sonra zabit gelerek, "Büyük geçmişler olsun efendim," dedi. "Sizin üzüntünüzün bir kısmını da biz çektik. Tam 17 müttefik motoru gemiyi aradı. Bir ihbar üzerine şüphelenmiş olacaklar." Güverteye çıkıp biraz yemek yedim. Tabii sivil elbiseyle ve başım açıktı. Gemide herkes bana bakıyor ve birbirine göstererek "Aa, o da vapurdaymış," diyorlardı. Ertesi sabah İnebolu'ya varmıştık. Zabit gelerek "Karaya gidiyorum, bir emriniz var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi reisi bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek vazife-i vataniye ve askeriyemi görmek üzere geldiğimin meclise iblağını, parantez içinde ulaştırılmasını, bildirilmesini rica ederim dedim. Eşraftan birinin evinde öğle yemeğini hep bir arada yedik. Onlar gittikten sonra ben bahçeye inmiştim. Bir kanun neferi geldi, selam vererek bir telgraf uzattı. Bu telgraf bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal Paşa'dan geliyordu. Açıp okuduğum zaman beynimden vurulmuşa döndüm. Bunun üzerine derhal ikinci bir telgraf çekerek ancak vazife-i vataniye ve askeriye için geldiğimi, siyasi bir düşüncem olmadığını, arzu ettikleri takdirde beni dosdoğru cepheye sevk etmelerini ve bunu da muvaffak görmedikleri takdirde beni diledikleri yerde enterne etmelerini fakat İstanbul'a dönemeyeceğimi bildirerek, bunu da muvafık görmedikleri takdirde doğru Avrupa'ya gönderilmeme müsaade edilmesini rica ettimse de cevap verilmedi. Derin bir sükutu hayale, parantez içinde hayal kırıklığına uğramıştım. O zaman 23 yaşındaydım. Tecrübesizdim, teessürüm pek derin oldu. Çarnaçar geriye dönmekten başka yapacağım kalmamıştı. İstanbul'a döndüğüm zaman İngilizler tarafından yakalanacak, Crocker Oteli'ne hapsedilecek veya Malta'ya sürülecek, belki de öldürülecektim. Sarayın bana karşı takınacağı hareket, Vahidettin'in intikam almaya kalkması birer birer gözümün önüne geliyordu. 3 gün sonra küçük bir Yugoslav vapuruyla yola çıkarıldık. İstanbul Boğazı'ndan girdik. Limana yaklaştıkça korku ve heyecandan titriyordum. Sıhhiye kontrolü sırasında kameramdaydım. Vapur sirkeci de rıhtıma yanaştı. Eşyalarımı bir hamala verdim. Doğruca Sabiha Sultan'ın evine gittim. Hamdolsun korkum boşa çıktı. Dipnot 17 Mehmet Ataker, Milli Mücadele'de Şehzade Faruk Efendi Anadolu'ya nasıl gitmiş ve dönmüştü? Resimli Tarih Mecmuası Cilt 3 Sayı 29 ve 30, Mayıs ve Haziran 1952. Ömer Faruk Efendi Anadolu'ya büyük ümitlerle geçmiş ama 3 gün sonra çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış vaziyette İstanbul'a işte böyle dönmek zorunda kalmıştı. Ankara, Şehzade'nin Milli Mücadele'ye katılmasını istemiyordu. Mustafa Kemal Paşa telgrafında, hanedan mensuplarının hizmetlerinden istifade edilecek zamanın gelmesine kadar şimdilik İstanbul'da kalmalarının daha münasip olduğunu söylüyordu. Dipnot 18 Nesli Şah Sultan'ın İslam Konferansı Teşkilatı'nın İstanbul'daki İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA'ya 1980'lerde hediye ettiği telgrafın tam metni için bu kitabın belgeler bölümündeki 2 numaralı belgeye bakınız. Kitaba dönüş. Bu, hanedanınız davet ettiğimiz zaman gelmemişti, artık size ihtiyacımız yok, gelmeyin demekti. Şehzade, sirkeci rıhtımından doğruca Rumeli Hisarı'na gitti. Yalıdan içeriye girer girmez katılırcasına ağlamaya başladı ve saatlerce ağladı. Sultan Vahidettin ise bütün bu olup bitenlerden sonra Yıldız Sarayı'nda kendisini görmeye gelen kızı Sabiha Sultan'a, "Siz çocuk musunuz? Benim hiçbir şeyden haberdar olmadığımı mı zannediyorsunuz? Faruk'un gideceğini ve geri gönderileceğini ta başından itibaren biliyordum. Şimdi İngilizlerin ona karşı bir şey yapmalarını önlemenin yolunu bulalım. Asıl mesele bu," diyecekti. Anadolu'ya geçiş macerası Şehzade'ye böylesine büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşatırken, 7 saat 10 dakika boyunca bir dolabın içerisinde kapalı kalması da hayat boyu taşıyacağı bir hatıra bıraktı. Klostrofobi. Şehzade Ömer Faruk Efendi, Mustafa Kemal Paşa'nın gelmeyin dediği telgrafını iftihar vesilesi kabul etti, sürgün senelerinde çerçeveleterek çalışma odasının baş köşesine astı, fotoğraflarını da dostlarına gönderdi ve "Siz de evlerinizin görünür bir yerine koyarsanız beni memnun edersiniz," diye yazdı.